Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Şimdi Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vettini vezzeytuni ve turisini. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye, güvenli şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Şüphesiz senin için son olan, ilk olandan, ahiret dünyasından daha hayırlıdır. Elbette Rabbin sana verecek. Böylece sen hoşnut kalacaksın. Sen bir yetim iken seni bulup da barındırmadı mı? Ve seni yol bilmez iken doğru yola yöneltip iletmedi mi? Bir yoksul iken seni bulup da zengin etmedi mi?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbe Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 14 Şehrivar 1401, Hicri Kameri 8 Sefer 1444 ve Miladi 5 Eylül 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra sunacağımız haba haberleri ve siyasi romlerinden ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri, dinleyicilerle baş başa ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini sunacağız.
Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İran ve Katar Dışişleri Bakanları Viyana müzakerelerini ele aldılar. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, Yemen güvenliğinin bölge ve Fars Körfezi'ni direkt etkilediğini belirtti. Hüseyin Erbay'ın ziyaretçileri için 8 Sahra Hastanesi kuruldu. Ege'de Yunan ve Türkiye'nin hava gerginliği devam ediyor. Ramallah'da 4 Siyonist asker ağır yaralandı. Ve Amerikan koalisyonun Suriye'nin Kamışlı kentinde 3. askeri üssünü kurdu. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti ve Katar Dışişleri Bakanları yaptırımların kaldırılmasına yönelik müzakerelerin son durumunu değerlendirmek amacı ile ele aldılar. İran'ın dün bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Katarlı mevkidaşı Şeyh Muhammed Abdurrahman Ali Sani ile aralarında yapılan telefon görüşmesinde iki tarafı ilgilendiren konular ele alındı. Ayrıca bu çağrıda bazı konsolosluk konuları ve yaptırımların iptali için yapılan müzakerelerin son durumu taraflarca değerlendirilerek görüş alışverişi yapıldı.
İran Dışişleri Bakanı Hintli mevkitaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ortak komisyonunun yeni bir turunun düzenlenmesine hazır olduğunu vurguladı. İran'ın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan dün Hindistan Dışişleri Bakanı Subramaniam Jayshankar ile ikili ilişkiler alanındaki konular, ayrıca bölgesel ve uluslararası alanlarda bazı ortak endişe konularını telefonda ele aldı. Dışişleri Bakanı gelişmekte olan ikili ilişkileri işaretle son Hindistan ziyaretinin verimli olduğunu ifade ederek İran İslam Cumhuriyeti bu resmi ziyaret sırasında yapılan anlaşmaları uygulamaya hazır olduğunu söyledi. Emir Abdullahyan ayrıca ikili meseleleri ek olarak Hindistan Dışişleri Bakanı'na yaptırımların kaldırılmasına yönelik görüşmelerdeki son gelişmeler hakkında bilgi vererek Yeni Delhi'ye tarafları bir araya getirme çabalarından dolayı teşekkür etti. Jayshankar'da iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin iyi düzeyde olduğuna değinerek ilişkilerin çeşitli alanlarda gelişeceğini ve artacağını umduğunu ifade etti. Hindistan Dışişleri Bakanı ayrıca İran'ın nükleer sorununun çözümünü her zaman destekledik ve bu destek gelecekte de devam edecektir dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen işlerinden sorumlu özel temsilcisi Hans Grunberg ile yaptığı görüşmede Yemen güvenliğinin, bölgenin ve Fars Körfezi'nin istikrarı üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğunu söyledi. İran'dan bildiğine göre yapılan görüşmede Emir Abdullahyan, Yemen'in kaderinde nihai kararın bu ülke halkına ait olduğunu vurgulayarak, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Büyük Yemen milletinin barış, istikrar ve güvenliğini istediğini vurguladı. Mevcut koşulların devamı ve kalıcı bir ateşkesin gerçekleşmesi, Yemen'deki insani ambargonun tamamen kaldırılmasına bağlı olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, ilaç, gıda ve sağlıklı su gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında zor koşullarda yaşayan 20 milyon Yemenli kadın, çocuk ve erkeğin kaderine karşı kayıtsız kalınamayacağını belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin yapıcı eylemlerini takdir eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Yemen işlerinden sorumlu özel temsilcisi, görevinin başından itibaren ateşkesin sağlanmasına çalıştığını söyledi. Hans Grunberg, tüm tarafların katılımı ile istikrarlı ve kalıcı bir ateşkes sağlamasına doğru ilerlememiz gerektiğini her zaman vurguladım dedi.
İran Sağlık Bakanlığı Hüseyin Erbay'ın ziyaretçileri için sınırlarda 8 Sahra Hastanesi'nin kurulduğunu duyurdu. İran Press'in bildirdiğine göre Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, bakanlığı Erbay'ın ziyaretçilerin refahı için 7 acil durum helikopteri, 200 ambulans, 35 ambulans otobüs, 20 motorlansın yanı sıra 8 hastane ve sahra kliniğinin Erbay'ın ziyaretçilerin sağlık ve tedavisi için sınırların farklı yerlerinde konuşlandırıldığını duyurdu. Sağlık Bakanı ayrıca Erbayın yürüyüşçülerin bakımı için Erbayın Sağlık ve Tedavi Kafilesi'nin gerekli ekipmanla donatıldığını ve hazırda beklediğini belirterek, yurt içindeki sağlık hizmetlerin Sağlık Bakanlığı ve sınır dışındaki hizmetlerin ise Kızılay tarafından yürütüldüğünü söyledi. Muhtemel Erbayın hastalarını taşımak için Cirof ve Tahran havalimanlarında 3 sabit kanatlı uçak planlandığını, uçakların her birinin 50 ila 100 yatak kapasitesine sahip olduğunu sözlerini ekledi.
İran İslam Cumhuriyeti Ordu Genel Komutanı, İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun İran'ın güvenliği doğrultusundaki eylemlerine değinerek, İran İslam Cumhuriyeti güvenlik uçaklarının sınırlarda sürekli uçuş ve rasatta olduklarını belirtti. Tüm General Seyyid Abdurrahim Musevi, bir askeri etkinlikte İran Press muhabirini yaptığı açıklamada, ordu çalışmalarının kara, deniz ve havada sürekli gerçekleşmekte olduğunu belirtti. Tüm General Musevi, Doğu ve Batı sınırların bir bölümünde kara kuvvetlerinin konuşlandığını işaretle en ufak illegal girişe karşı girişimde bulunacaklarını da ifade etti. Tüm General Musevi ayrıca ordu eğitim programı hakkında ise düşmanlardan geri kalmamak ve her zaman güncel olmak için hazırlık çalışmaları ve kapasitelerimiz güncelleniyor ve bazen günün gereği ve muhtemel tehditler uyarınca tatbikatlar düzenleniyor ifadesini kullandı.
İranlı eleştirmen, araştırmacı, uluslararası öğretim görevlisi ve film yapımcısı Hamed Süleymanzade, Amerika'da düzenlenen 80. Altın Küre Golden Globe ödülleri 2023'ün jüri üyelerinden biri olarak seçildi. İran Press'in bildirdiğine göre daha önce Fransa'nın Cannes, Almanya'nın Berlin, İsveç'in Gutenberg, Almanya'nın Oberhausen ve Türkiye'de İstanbul gibi uluslararası muteber festivallerde jürilik karnesine sahip olan Süleymanzade, Altın Küre ödülü töreninde ilk İranlı jüri üyesidir. Bu davet, Los Angeles'te Amerika'nın Altın Küre törenini düzenlemekten sorumlu Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından yapıldı. Altın Küre 80. ödül törenleri Ocak 2023'te yapılacaktır.
İran Erkekler Milli Vücut Geliştirme Takımı 55. Asya Şampiyonası'nda yetişkin yaş grubunda şampiyon oldu. İran'dan bildiğine göre 55. Asya Vücut Geliştirme Şampiyonası Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde İran milli takımının göz kamaştıran sporcularının 21 renkli madalya kazanması ile sona erdi. Yetişkin erkekler kategorisinde şampiyonluğu İran milli takımı kazanırken Irak ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü oldu.
İranlı kadınlar Çek Cumhuriyeti'nin Dragon Tekne Dünya Şampiyonası'nda 20 kişilik 200 metrelik kategoride gümüş madalya kazandı. İran'ın bildirdiğine göre pazar günü müsabakaların devamında 20 kişilik İranlı kadın takımı 200 metre finalde Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Almanya takımlarıyla karşı karşıya gelerek 55.150 saniyelik derecesiyle ikinci sırayı alarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu yarışmalar İranlı bayanlar için 2000 metre finaliyle devam edecektir.
Son dönemde bütün dünyada yaşanan ekonomik kriz Türkiye'yi de etkiledi. Ülkenin en önemli alanında hizmet veren doktorların yurt dışına göçmesine sebep oldu. Milli Gazete'nin haberine göre Türkiye'de sağlık sisteminde yaşanan aksaklıklar, pandemi, şiddet, iş yükü ve tüm bunların da üzerine durdukları göç etme oranı da arttı. Halkına sağlık hizmeti verebilmek için uzun yıllar süren eğitim sonunda hekim olan binlerce genç çıkmaza giren sorunlar nedeniyle yüzünü yurt dışına çevirmişler. Konuyla ilgili Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan verilere göre son 10 yılda belge talebi yaklaşık 28 kat arttı. 2012 yılında sadece 59 belge talebi olurken bu yılın ilk 8 ayında bu sayı 1683 oldu. Türkiye Tabipler Birliği iktidarın bu göç tablosuna da görmezden gelmek yerine sağlık sisteminde yaşanan sorunlara çözüm yolu geliştirmesi çağrısında bulundu. Türk halkı son aylarda neredeyse her gün kötü ekonomik haberlerin yayılmasına tanık oluyorlar. Bu ülke tarihinde en zor ekonomik krizini yaşıyor.
Yunan haber çevreleri dün akşam verdiği haberde son 24 saat içinde Ege Denizi üzerinde çok sayıda Türk savaş uçağı ve İHA'nın izlendiğini bildirdi. Fars Haber Ajansı Yunanistan basınından Protosma gazetesi Yunanistan Savunma Bakanlığı'na dayanarak son 24 saatte Türk savaş uçakları ve İHA'ları tarafından Yunanistan hava sahasının 57 kez ihlal edildiğini duyurdu. Gazetenin haberine göre tüm vakalar uluslararası yasalara dayanarak Yunan Hava Kuvvetleri tarafından tespit edilerek önlendi. Bu arada Türkiye Savunma Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada Yunanistan'ın şimdiye kadar 1123 vakada Türk hava ve deniz sahasını ihlal ettiğini duyurdu. Son haftalarda Türkiye, Yunanistan'ı Türk jetlerini kilitlemek için Girit'te Rus yapımı S-300 füze sistemleri kullanmakla suçladı. Ankara ayrıca Yunan F-16'ların NATO'nun Doğu Akdeniz'deki görevi sırasında Türk jetlerini radar kilidi altına alarak taciz ettiğini de söyledi. Yunanistan bu iddiaları yalanlayarak Türkiye'ye hava sahasını ihlal etmekle suçladı.
İşgalci Siyonist İsrail'in NATO ile işbirliğinin bir parçası olarak 12 yıl sonra ilk kez Türk donanmasına ait bir gemi Siyonist İsrail işgal altındaki limana yanaştı. Türkiye ile Siyonist İsrail arasında diplomatik ilişkilerin normalleşmesinin ardından Türk donanmasına ait bir savaş gemisi 2010 yılından bu yana ilk kez işgal topraklarına yanaştı. Milliyet gazetesinin aktardığına göre NATO tatbikatı kapsamında TCG Kemal Reis savaş gemisi Amerika Destroyer'i USS Forrest Sherman'ın eşliğinde işgal topraklarındaki Hayfa Limanı'na demirledi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2'de görevli TCG Kemal Reis fırka tayinimiz 3-6 Eylül 2022 tarihleri arasında Hayfa İsrail'e liman ziyareti icra ediyor ifadeleri kullanıldı. Korsan rejimi İsrail Savunma Bakanlığı, gemilerin girişinin İsrail'in NATO ile işbirliği ve desteğinin bir parçası olduğunu vurguladı. TCG Kemal Reis, 2010 yılından yaşanan Mavi Marmara krizinin ardından işgal rejimiyle ilişkilerini kesmesinden bu yana işgal topraklarına yanaşan ilk savaş gemisi olma özelliğini taşıyor.
Türk Hava Yolları, Rusya'nın bazı şehirleri, Belarus'un başkenti ve Ukrayna'ya uçuş yasağını uzattı. Türk Hava Yolları'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada 31 Ekim 2022 dahil tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir bilgisi paylaşıldı. Bu karar Ukrayna'da savaşın başlamasından sonra ve ülkenin hava sahasının Rus saldırıları nedeniyle sivil uçuşlara kapatılmasından sonra alındı. Birçok uzman Batılı ülkelerini Kuzey Atlantik Anlaşması NATO Rusya sınırlarına kadar genişlemeye çalışarak Ukrayna'daki savaşın nedeni olarak görüyorlar.
Rus nükleer kimyasal ve biyolojik savunma komutanı Amerika'yı biyolojik silah taşımak ve kullanmak için İHA inşa etmek ve Ukrayna'yı da bu İHA'ları almaya çalışmakta suçladı. RTN'nin haberine göre Igor Kralov Amerika ve Ukrayna'yı insansız hava araçları ile biyolojik silah taşımak ve kullanmakta suçlarken şunları vurguladı. Amerika Savunma Bakanlığı tamamlanmamış biyolojik programları Ukrayna'dan eski Sovyetler Birliği ülkeleri, Doğu Avrupa ve Baltık Denizi ülkelerinden bağımsız cumhuriyetlerine devretmeye karar verdi. Bu Rus yetkili Amerikan biyolojik laboratuvarlarının faaliyetlerinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu da sözlerine ekledi. Igor Krylov, kimyasal silahlar sözleşmesini ülkelerin Rusya'nın önerisiyle önümüzdeki hafta Cenevre'de Amerika ve Ukrayna'nın yükümlülüklerinin ihlalini görüşmek üzere bir toplantı yapacaklarını duyurdu. Rus nükleer kimyasal ve biyolojik savunma komutanı bu ülkenin Amerika ve Ukrayna'nın bu anlaşmanın 1. ve 4. hükümlerini ihlal ettiğini gösteren güvenilir kanıtlar sağlayacağını sözlerine ekledi.
Ramallah'ın kuzeybatısında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu en az 4 Siyonist asker yaralandı. Fars Haber Ajansı'nın haber çevrelerine dayanarak bildirdiğine göre, olayın Ramallah'ın kuzeybatısındaki Nabi Saleh köyü yakınlarında meydana geldiğini bildirdi. İbrani medyası daha önce Ürdün Vadisi bölgesinde Siyonist yerleşimcileri taşıyan bir otobüse ateş edildiğini ve en az 5 kişinin yaralandığını bildirmişti. 70 yılı aşkın süredir mazlum Filistin halkının hakları Siyonist işgal rejiminin çizmeleri altında ezilmektedir.
Amerikan koalisyon güçleri Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke'nin kuzeyindeki Kamışlı şehrinin banyolarında yeni bir askeri üs kurdu. El Arabi El Cedid haber sitesinin bildiğine göre Amerikan güçleri dün bu bölgedeki 3. üssü olan Kamışlı'nın 3 kilometre güneybatısında bulunan Nakara köyünde bir askeri üs kurdu. Onların bölgedeki bir başka üssü Kamışlı'nın kuzeybatısında Himu köyüne ve diğeri de Kamışlı Havalimanı yakınlarında Tel Fares köyünde kurulmuştur. Yeni üssün önemi Rus kuvvetlerinin kontrolündeki Kamışlı Havalimanı'nın yakınında bulunması ve Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinde Uluslararası İşgal Koalisyon güçlerinin ana üssü olmasıdır. Aranan haberlere göre üssü inşası Irak-Kürdistan bölgesinden askeri teçhizat ve mühimmat transferi ile eş zamanlı gerçekleşmesidir. Ayrıca Cuma günü bu bölgeye yine askeri teçhizat gönderildi.
Ve Kanada'da kardeş oldukları belirlenen bıçaklı iki saldırgan 10 kişi öldürdü, 15 kişi de yaraladı. Güvenlik güçleri halka saldırılar sürüyor olabilir, evinizden çıkmayın çağrısı yaptı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İran'ın savunma doktrininde füze ve İHA gelişmelerinin önemi konusunda. İran İslam Cumhuriyeti Başkumandanı Askeri İşler Danışmanı, İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş alanından doğru bir algı ile çalışmalarının büyük bir bölümünü mevcut teknolojilere dayanarak ve yükseltme yaklaşımı ve daha modern teknolojilere ulaşmak hedefiyle planladığını söyledi. Başkumandanın danışmanı Tuğgeneral Emir Hatemi, savaşta insan gücü ve teçhizatın rolünü işaretli, eğer bugün İHA'mız varsa ve dünyada bu teknolojinin kıyısında bulunuyorsak ve eğer dünya bugün Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ukrayna Savaşı'nda İHA'nın rol ifa ettiğini kavradıysa, biz bu konuyu çok daha önce anlamıştık, dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma doktrini halkın güçlü kararlılığına ve yerel yeteneklerine dayanmaktadır. Saddam rejiminin İran'a karşı dayattığı kutsal savunma ve 8 yıllık savaş zamanından bu yana İslam Cumhuriyeti savunma ihtiyaçlarını yerel yetenek ve kapasitelere dayanarak sağlamıştır. Günümüzün en önemli silahları arasında füzeler ve İHA'lar yer alıyor, zira hem güçlü işlevleri var ve hem de nokta vuruşlarda kullanılabilirler. Ayrıca savaş uçakları da dahil olmak üzere diğer silahlara göre ucuz olmaları önemli bir avantajdır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin İslam Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri'ne savaş İHA'ları sayısını arttırmaya yönelik stratejik tavsiyesiyle İran İslam Cumhuriyeti bugün bölgedeki en büyük saldırı İHA filosuna sahip. İran'ın son yıllarda özellikle savunma ve askeri alanda İHA üretimi konusunda kaydettiği baş döndürücü ilerleme dünyanın ilgisini çekti. Şahit, Muhacir, Keman 22, Simorgh, Gazze ve Kerrar İran Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayi uzmanlarınca üretilen İHA'lardır. İran'ın İHA teknolojisi alanındaki güçlü ve gücü ve bilgisi yalnızca yapımıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda en gelişmiş saldırgan insan araçlarını izleyerek ele geçirmek ise İslam Cumhuriyeti'nin bu alandaki yerli yeteneklerinin bir başka parçasıdır. Ayrıca Amerika'nın en gelişmiş askeri casusluk İHA'lardan bazılarının kontrolünü ele geçirmek ve onları İranlı uzmanlar tarafından yere indirmek bu yeteneklerin sadece bir kısmı.
Hatırlanacağı üzere 4 Aralık 2011 tarihinde İran Silahlı Güçleri Amerika'ya ait radarı yakalamayan RQ-170 İHA'sını ülkenin kuzeyinde casusluk sırasında kontrol altına alarak yere indirmeyi başarıp ters mühendislik işlemlerine başladılar. Amerikan Deniz Güçleri Savaş Koleji ve Rand Enstitüsü'nün raporu İHA'ları önümüzdeki yıllarda Amerika ordusunun İran'a karşı hava savunmasının ana konusu olarak tanıtıyor. Aslında Amerika'nın etkili savunmasının karmaşıklığı İran'ın saldırı silahlarından deniz, hava, siber ve karadan oluşan tüm operasyonel ortamlarda eş zamanlı olarak genişlemesidir. Bu olay Amerikalıların deniz, hava ve siber alanlarda ciddi tehditle karşılaşmadı ve operasyonların kara savaşa odaklı olan Irak ve Afganistan gibi eski savaşı tecrübelerinin tersidir. İran İslam Cumhuriyeti de farklı uygulamalara sahip çeşidi tiplerde balistik füzeler tasarlayıp üreterek caydırıcılık sağlamada büyük adımlar attı. Şahap Fatih, Kıyam, Emad, Secil, Hüremşer, Desful, Fatih, Mubin ve Raad 500 füzeleri ise İran'ın bu alandaki caydırıcılık gücünü artırıyor. İran İslam Cumhuriyeti'nin artık yerli bilgi ve yerli kapasiteleri kullanarak füze ve İHA üretiminde en büyük ülkelerden biri olduğu ve Batı Asya bölgesinde füze ve İHA'ların üstün gücü olduğu açıkça görülüyor. Bir Amerikan araştırma merkezi olan Global Firepower'in son güncellemesine göre dünyanın askeri güçleri listesinde İran dünyanın 14. askeri gücüdür. Başkomandanın danışmanı Tuğgeneral Emir Hatemi, son Karabağ Savaşı ve Rusya ile Ukrayna çatışmasındaki füze ve İHA'ların geniş çaplı kullanımını işaretle İran'ın bu silahlarla ilgili yıllardan beri ciddi çalışmaları altını çizerek bilim ve teknoloji alanında son yıllarda ortaya çıkan bu görüş, savunma ihtiyaçlarını iyi idrak ettiğimizi gösteriyor, dedi.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Siyonistlere arsa satın almakla Maname'nin Yahudileştirilmesi konusunda. Bahreyn'deki El Vefa İslami Hareketi'nin lideri Manama'nın eski kesiminde bir Yahudi mahallesinin kurulacağına dair bir planın uygulanmakta olduğunu söyledi. Bahreyn, işgalci Kudüs rejimiyle 2020 yılından bu yana açık diplomatik ilişkiler kurdu ve bu ilişkiler son 2 yılda artarak devam etti. Hatta rejimin Manama'daki büyük elçiliği ve Bahreyn'in Tel Aviv'deki büyük elçiliği açılarak faaliyete geçti. Elbette daha önce Ali Halife ile Siyonist rejim arasında ilişkiler vardı ama bu ilişkiler gizliydi. Yayınlanan birçok rapor ve habere göre Bahreyn'deki halk ayaklanmalarının başlamasından bu yana Ali Halife rejimi muhalefeti bastırmak için Siyonist rejimin bilgi ve güvenlik desteğine sahipti ve bu destek halen de devam ediyor. Bu arada Manama'da Yahudi mahallesinin oluşturma planı Siyonist rejim ile ilişkileri normalleştirme süreci doğrultusunda yer alıyor. Raporlara göre Manama'nın Yahudileştirme planı eski şehrin mahallelerinin yaklaşık %40'ını Yahudi yollarına, binalarına ve sembollerine dönüştürmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Manama'da bir Yahudi mahallesi inşa etmek için eski binaları çok yüksek fiyatlarla satın almak için yoğun bir çaba harcanıyor. Bu planın Bahreyn için çeşitli güvenlik etkileri olacaktır. Birincisi, bu plana benzer bir uygulama Filistin'de geçen yüzyılın başında gerçekleşti ve Siyonistler Filistin topraklarının bir kısmını satın aldılar. Ancak daha sonra Filistinlilerin topraklarına ve evlerine el konuldu ve Siyonist yerleşim alanları haline getirildi. Siyonist rejimin işgalci yapısı ve Ali Halife hükümetinin zayıflığı düşünüldüğünde Bahreyn için Filistin senaryosunun tekrarlanma olasılığı hiç de uzak görünmüyor. Bu bağlamda Bahreyn'deki El Vefa İslam Hareketi'nin liderlerinden biri olan Seyyid Murtaza Sandi, Ali Halife rejimini bu konuda şiddetle eleştirdi. Seyyid Murtaza Sandi tüm delillerin Bahreyn için planlanan komplonun gelecekte bu ülkeyi Ali Halife rejiminin çalışmaları ile ikinci bir Filistin'e çevireceğini gösterdiğini açıklayarak uyarıda bulundu.
İkincisi, Manama'da Yahudi yerleşimlerinin kurulması Bahreyn'de kültürel ve sosyal değişikliklere yaratabilmesidir. Zira Siyonistler mali kaynaklara ve güçlü bir dış desteğe sahip olmakla birlikte aynı zamanda sosyal ve dini kültürleriyle Bahreyn'in egemen kültürüyle tamamen çelişmektedir. Dolayısıyla Bahreyn'in sosyal ve kültürel yapısı bir değişime uğrayacaktır. Gerçi Ali Halife rejiminin yabancı uyruklulara vatandaşlık vererek Bahreyn'in demografik yapısını değiştirmesi gündeminde olduğu düşünülürse, Yahudilerin etkisi konusunda ise fazla endişe duymayabilir. Bu bağlamda Bahreyn İslami Hareketi lideri Şeyh İsa Kasım yaptığı açıklamada, başkent Manama'da Yahudi yerleşim alanı inşasının ulusal, İslami ve Arap kimliğinin değiştirilmesi, ayrıca vatan tarihinin tarifi ve gerçek yerli Bahreyn halkının asaletine dair belge ve kanıtların yok edilmesi ve ülkeye kapılarını Ali Halife rejimi tarafından yürütülen iç siyasetin işbirliğiyle işgalci Siyonistlerce açmak anlamında olduğunu belirtti. Ve son olarak Ali Halife rejiminin başkent Manama'da Yahudi yerleşim alanı kurmasından en önemli hedefinin ülke içindeki kriz ve rejime karşı ayaklanan halka karşı daha fazla Amerika ve Siyonist rejimin desteğini arkasına almak olduğu söylenebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 14 Şehriver 1401, Hicri Kameri 8 Safer 1444 ve Miladi 5 Eylül 2022 Pazartesi. Müzik. 41 yıl önce Hicri Şemsi 14 Şehri ver 1360 tarihinde böyle bir günde İran İslam İnkılabı Başsavcısı Ayetullah Ali Kuddusi, münafıklar terör örgütünce infilak ettirilen bir bomba ile şehit edildi. Şehit Kuddusi eğitimini Ayetullah Burucerdi, Allame Tebatebayi ve İmam Hümeyni gibi büyük hocaların nezdinde geçirdi ve sonunda içtihat mertebesine nail oldu. Şehit Kuddusi dini arenalarda aktif bir insandı ve Hakkani Dini İlimler Merkezi'ni kendisi açtı. Şehit Kuddusi Hicri Şemsi 1341 yılında Şah rejimiyle mücadeleye başladı ve bu yüzden bir süre hapiste yattı. Ayetullah Kuddusi ömrünün son yıllarını da İslam İnkılabı ve İslam Cumhuriyeti nizamını güçlendirmeye adadı ve bu doğrultuda İmam Hümeyni tarafından İnkılap Mahkemeleri Başsavcılığına atandı ve sonunda da münafıklarca şehit edildi. Yıl önce Hicri Şemsi 14 Şehri ver 1379 tarihinde böyle bir günde çağdaş bilgin Doktor Seyyid Murtaza Ayetullah Zade Şirazi hayata gözlerini yumdu. Yıl önce bugün 5 Eylül 1997'de beşeriyete hizmet eden Tereza Anne hayata veda etti. 1910 yılında eski Yugoslavya'da dünyaya gelen Tereza mezhebi bir grupla Hindistan'a gitti. Hindistan'ın eski lideri Mahatma Gandhi ve ülke başbakanı Cevahirlal Nehru'nun destekleri ve onayı ile Kalküta kentinde tebliğ işiyle uğraşan bir hayır kurumu kurdu. 1970 yılının başından itibaren rahibe Tereza dünyadaki faaliyetlerini genişletti. Afrika'daki kıtlıktan Ermenistan'daki depreme ve Sovyetler Birliği'ndeki Çernobil felaketine kadar her büyük felakette kendisi ve gözetimindeki gruplar olay yerine gelen ilk yardım görevlileri arasındaydı. Bu nedenle 1979'da Nobel Barış Ödülünü aldı. ...29 yıl önce bugün 5 Eylül 1993'te dünyanın en harikulade camilerinden olan Darul Beyza, Fas'ta hizmete girdi. Bu cami Kabe ve Mescid-ül Nebi camilerinden sonra en büyük camilerden sayılır ve Casablanca kentinde yer alıyor. Bu caminin mimarı bu güzel binayı yüksek teknoloji ve İslam sanatının bir karışımı ile inşa eden Fransız bir mühendistir. Bu caminin minareleri İslam sanatı tarzında yapılmıştır. Bu caminin İki abdesthanesi, gelişmiş ve iyi donanımlı bir kütüphanesi ve bir ilahiyat okulu vardır. Bu caminin çatısı hareketlidir ve avlusu binlerce ziyaretçiyi ağırlayabilir. ...117 yıl önce bugün 5 Eylül 1905'te Rusya ile Japonya arasındaki savaşın sonunda Portsmouth Anlaşması imzalandı. Rusya hükümeti Amerika'nın arabuluculuğu ile Japonya ile Portsmouth Anlaşması'nı imzaladı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki gösterdi. Hak aramak çapulculuk mu?
Karar.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a helalleşme tepkisi. Çapı bu.
Yeni Asya.
Benzin ve motorine önce indirim, sonra zam.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Elif Çakır, 3 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde KYK sorunu bu ülkenin kanayan yarasıdır başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK'lı eski bir kamu çalışanının başa geldiğinizde KYK'lar ile ilgili nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız sorusuna verdiği yanıtla FETÖ-CHP birlikteliğini ifşa etmiş mi oldu? İktidara ve medyasına göre evet diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın tepkisi bir hayli iddialı. Sonunda baklayı ağzından çıkarmış kendisini göreve getiren FETÖ'yü sadakatini ifa etmeye devam ediyor. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatile girmesinin ardından CHP yaz dönemi boyunca haftalık grup toplantılarını farklı illerde yapma kararı aldı. İlk grup toplantısını 2 Ağustos'ta Ağrı'da gerçekleştirdi. Samsun'daki grup toplantısının ardından gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında CHP liderinin önüne KHK'lı eski bir kamu çalışanı çıkıyor ve soruyor. Biz KHK'lılar somut bir şey duymak istiyoruz. Siz başa geldiğiniz zaman bize nasıl somut bir çözüm önerisi sunacaksınız? CHP liderinin bu soruya yanıtı şöyle oluyor. Az önce televizyonların olduğu yerde de söylediğim, KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz. Bu cevabın üzerine KHK mağduru vatandaş yeniden soruyor, tamamını mı? Kılıçdaroğlu da tamamını yanıtı veriyor. İktidar medyasının kapalı kapılar ardındaki FETÖ-CHP birlikteliğini yeniden gözler önüne serdi diyerek köpürttüğü, kırmızı renklerle okurun gözüne sokmaya çalıştığı, Sayın Kılıçdaroğlu ile KHK mağduru vatandaş arasında geçen diyalog tam olarak böyle. Ayaküstü gerçekleşen bir konuşma. Kılıçdaroğlu elbette ki daha dikkatli konuşmalı, hukuki çerçeveden şaşmamalı, hukuka, adalete vurgu yapmalı. Ancak Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerinden FETÖ-PKK bağlantısı çıkarmak büyük haksızlık. Sonuçta KHK sorunuyla ilgili yaptığı onlarca açıklama var. 5 Ekim 2019'da şöyle demiş mesela. Haklıysa, hakkında bir dava açılmamışsa, hatta açılan davadan beraat ediyorsa bunun hakkını teslim etmek gerekmez mi? Bizim savunduğumuz düşünce budur. KHK bu ülkenin kaynayan yarasıdır. KHK mağduriyetleriyle ilgili en güzel tanımı Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu yapmış, KHK sorununun artık beyin kanamasına dönüştüğünü söylemişti. Yaşanan adaletsizliklerin vebali AK Parti iktidarının peşini bırakmayacak. Bu dönemin adaletsizliğinin en büyük simgelerinden biridir KHK sorunu. KHK ihraçları öyle lanetli bir etiket ki yapıştığı yerden bir daha çıkmıyor. On binlerce insan haksız, hukuksuz bir şekilde işlerinden atıldı. Suç unsuru olan hiçbir şey yapmadığı halde mesleklerinden ihraç edildiler. FETÖ'nün illegal görevlerinde yer almamış, FETÖ'nün gizli iletişim ağı olan Bayloku telefonuna indirmemiş, sadece okullarına gitti diye, dershanelerine gitti diye, devletin meşru banka saydığı dönemde o bankadan kredi kullandı veya para yatırdı diye iltisaklı ve irtibatlı sayılarak on binlerce insan hayatı karartıldı.
Kazım Güleç 103 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde Altılı Masaya Sahadan Mesajlar başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. gençlerin okuma programı vesilesiyle gittiğimiz İzmit'te okurlarımızla sohbet imkanı da bulduk ve onların tek adam rejimi karşısında bir ümit adresi haline gelmekte olan altılı masayla ilgili olarak sahada gözlemledikleri bazı tereddütleri dinledik. AK Parti'den ümidini kesip kararsızlığa geçiş yapan muhafazakarların endişe ishar ettikleri konulardan biri İstanbul Sözleşmesi. Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu hususta altılı masadan sadır olan o sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız mesajları o kesimlerde rahatsızlığa yol açmış. Bunda sözleşmenin bazı maddelerin ahlaki hassasiyetlerimiz ve aile yapımızla çeliştiği noktasındaki malum eleştiriler etkili. Bizim bu konuya bakışımız ise şöyle. Bir defa meclis onayından geçmiş bir sözleşmenin meclis bypass yapılarak saray kararnamesiyle iptali usul olarak çok yanlış. İptal edilecekse o işi yine meclis yapmalı. İkinci olarak sözleşmeyi külliyen reddetmek yerine inanç ve ahlak değerlerimizle örtüşmeyen maddeleri tekrar düzenlenmeli. Altılı masa konuya bu dengeyle yaklaşmalı. Bir diğer konu AKP döneminde bir şekilde iş bulan, iktidar politikalarından herkes gibi rahatsız olan ama iktidar değişikliği halinde işlerini kaybetmekten endişe eden insanlar. Altılı masanın bunlara işinin gerektirdiği liyakat ve ehliyete sahip olanların kaygı duymasına gerek yok güvencesi vermesi lazım. Zaten altılı masanın temel felsefesinin partizanlığı reddediyor olması endişe edilen tarzda bir tasfiye ve kıyıma müsaade etmez. Bunun deklare edilmesi faydalı olur. Tabanda tepki çeken bir başka önemli konu, andığımızı geri getireceğiz ve okullarda nutukla medeni bilgiler kitabını okutacağız söylemleri. Andımız artık kapanmış ve geride kalmış bir konu. Tekrar gündeme taşınması hiçbir fayda getirmez, zarar verir. Nutuk ve medeni bilgilerde muhtevaları itibarıyla altılı masanın hedefleriyle çelişiyor. Liderlerinin ve kurumlarının dikkatini.
Tahran Radyosu.
Remzi Özdemir 3 Eylül tarihli Yeni Çağ gazetesinde İnşaat ve Borsada Vurgun başlıklı yazısına yer veriyor. Her zaman yazdım bu köşede AK Parti için iki önemli gösterge var. Birincisi inşaat, ikincisi ise borsa. Konut verileri iyi ise yani satışlar yüksekse ekonomi çok iyi. Hele bir de borsa yükseliyorsa Türkiye uçuyor demek. AK Parti'nin sağlıklı ekonomi anlayışı bu. 27 Nisan 2007'de gece yarısı E-Muhtıra'dan sonra borsa %12 düştü diye dönemin başbakanı borsadaki düşüşü ön plana çıkartarak tepki göstermişti diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye 20 yıllık AKP iktidarında öyle dişe dokunur tek bir sanayi tesis açmadı. İnşaatın dışında öyle mega bir proje yaratmadı. Mega olarak gösterilen projeler ise hepsi inşaat kaynaklı. Yani üretim yapan Türkiye bitti, inşaata para gömen bir ülke yaratıldı. Senin ülkende fabrikalar özelleştirme adı altında satılıyor, parçaları Bulgaristan'a satılıyor, devasa arsalarında ise lüks konutlar yapılıyor. Bunların hepsi Türkiye'de oldu. İnşaat Türkiye'de bir avuç kesimi gerçekten zengin etti. Kupon araziler üzerine kurulu lüks siteler yapay bir fiyat oluşumu ile milyonlarca liraya satıldı. İşte inşaatın artık gitmediğini gören o kesim son 2-3 yıldır borsaya yöneldi. Borsada akıl almaz operasyonlar yaptılar. Bu operasyonların büyük bir bölümü yeni halka arzlarda yapıldı. Bunlar halka açılıyor, en az %90-100 prim yapıyor ve sonra taban taban giderek bir hafta gibi kısa sürede %60-70 düşüyor. Aslında bu oyun pandemi ile başladı. İnsanlar resmen borsaya yöneltildi. Faizlerin de düşük olması nedeniyle vatandaşın kredi çekip borsaya girmesi sağlandı. Hatta borsada bu tatlı karı görüp evini arabasını bile satan oldu. Tabii ki bu insanlar kaybetti. Sonra gördük ki borsada neler dönmüş neler. Bütün bunlar neden oldu? Liyakatsiz bürokrasiden. Özellikle SPK bacağı burada çok önemli. Bu kurum yıllarca Türkiye'nin en ciddi kurumuydu. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden mezun çocuklar SPK'ya girmek için sınava girer ter dökerlerdi. Ya şimdi? Mafya liderinin iddiaları altında yıpranan bir kurum.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıklar.
Irak'ta yaşanan son karışıklıklar ve çeşitli siyasi grupların verdiği tepkiler...
Türkiye'nin Irak topraklarına askeri müdahalesine verilen tepkiler
ve Filistin'de yaşanan son gelişmeler.
Geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Geçen pazartesi Irak en az 30 ölü ve 700 civarında yaralı bırakan güvensizliğe tanık oldu. Irak'ta bu çatışmaların tırmanmasıyla ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu güvensizlikler Muktada Sadr'ın Ayetullah Haeri'nin mercilikten çekildiği açıklamasına tepki göstermesinin ardından başladı ve Sadr'ın geri adım atmasıyla sona erdi.
Irak'ta geçen yıl Ekim ayında parlamento seçimleri yapıldı. Sadr hareketi 73 sandalye ile en fazla sandalyeyi kazanmasına rağmen diğer Şii gruplarla ittifak olmadan hareket edemeyecek durumdaydı. Sadr'ın iktidarı Şii koordinasyon çerçevesini görmezden gelerek kurma arzusu Irak'ın siyasi bir çıkmaza girmesine neden oldu ve bu da Sadr hareketi milletvekillerinin meclisten zorla ve talimatla istifa etmesine yol açtı. Muktada Sadr da tekrarlanan bir eylemle Irak siyaset sahnesinden istifa ettiğini duyurdu. Sadr'ın tweetleri ve çağrıları kısa sürede onun siyasetten çekilmediğini, aksine sokak isyanlarıyla parlamentonun feshedilmesi de dahil olmak üzere taleplerini kabul etmesi için diğer siyasi gruplar ve güç odaklarına baskı yapmaya çalıştığını gösterdi.
Sadr, Irak'taki huzursuzluğun yoğunlaşmasına ilişkin uyarılarda bulunurken, Ayetullah Haeri'nin istifa açıklaması Muktada Sadr'a büyük bir darbe vurdu. Geçen hafta Irak Şii taklit merci Ayetullah Seyyid Kazım Hüseyini Haeri yaptığı açıklamada sağlık durumu nedeniyle Şii merciliğinden çekildiğini açıklarken takipçilerinden Ayetullah Hamine'yi taklit etmelerini istedi. Sadr taraftarlarının büyük bir bölümünün taklit merci olan Ayetullah Haeri, bu açıklamasında Muktada Sadr'ın Irak'ta kaos ve güvensizlik yaratma eylemlerini üstü kapalı bir şekilde eleştirerek şu ifadelere yer verdi. İki Sadr şehidinin isminden nemalanarak Irak halkı içinde ihtilaf yaratan ve içtihat derecesinden yoksun olduğu halde şer'i liderliği üstlenmek isteyen şahıs bizden değildir. Bu açıklama Muktada Sadr'ın hemen tepkisiyle karşılaştı ve Sadr hareketinin lideri Ayetullah Haeri'ye şiddetle eleştirirken bir açıklama yaparak Irak siyaset sahnesinden çekildiğini duyurdu. Bu açıklama Irak'ta çatışmalara yol açarken ülkeyi iç savaşın eşiğine getirdi ve son olarak Sadr yeni ifadelerle halktan özür dilerken çatışmaların sona ermesini istedi.
Tahran Radyosu.
Irak içinde bu ülkede yaşanan çatışmalara geniş tepkiler verildi. Irak Başbakanı Mustafa Kazım'ı tüm taraflardan Irak vatandaşlarının kanını korumanın ulusal sorumluluğunu üstlenmelerini istedi. Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih de Irak halkının kanının kırmızı çizgiler olduğunu vurguladı. Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ise fitne ateşinin söndürülmesi ve Irak'ın egemenliğinin ve istikrarının korunması için bir uzlaşmaya varılması çağrısında bulundu. Halbusi, silah kullanımı yoluyla kaos çıkarılması ve masum insanların kanının dökülmesine karşı uyarıda bulunarak tüm tarafları isyan ateşini söndürmeye ve Irak'ın egemenliğini ve istikrarını korumak için bir anlaşmaya varmaya çağırdı.
Fetih Koalisyonu Başkanı ve Irak Şii Koordinasyon Çerçevesi liderlerinden Hadi Amiri de sükunet çağrısında bulundu. Amiri şu ifadeleri kullandı. Bütün tarafların ve çocuklarımın silah kullanmayı bırakmasını istiyorum. Çünkü silah çözüm değildir ve kardeşler arasında diyalog ve anlayış dışında bir çözüm yoktur. Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani de itidal çağrısında bulunurken siyasi partilerden silah kullanmadan bir çözüm düşünmelerini istedi. Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği Başkanı Bafel Talebani de ulusal yapıcı diyalog ve şiddeti durdurma çağrısında bulundu.
Irak Şii Koordinasyon Çerçevesi yeni fitneleri önlemek ve mevcut şartları sona erdirmek için reformist ve hizmetkar bir hükümet kurulması gerektiğini vurguladı. Şii Koordinasyon Çerçevesi, Sadr Hareketi'nin lideri Seyit Muktada Sadr'ın geçen salı akşamı yaptığı konuşmaya cevap vererek yeni isyan önlenmelidir dedi. Koordinasyon çerçevesi ayrıca yeni ayaklanmaları önlemek ve mevcut koşulları sona erdirmek için reform edilmiş ve ulusal hizmet veren bir hükümetin kurulması ve yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğine, herkesin güvenli ve istikrarlı olması için yetkinin hükümete geri verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Salı günü bazı Iraklı yetkililer ve politikacılar ayrı mesajlarda Sadr hareketinin liderinin Irak halkından özür dileme ve destekçilerinin çatışmalarını sona erdirme konusundaki tutumunu desteklediler. Şimdi ise konuyla ilgili siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi'nin görüşlerini dinleyelim.
Öncelikle gerçekten özellikle Erbayin'e yakın bir dönemde, Muharrem ayında, Sefer ayında böyle bir olayın gerçekleşmesi gerçekten çok üzücü bir olay. Ki Muharrem ayında insanlar birbirlerini kırmamak için ellerinden geleni yaparlar. Özellikle Muharrem ayında ve diğer 3 tane ayla beraber haram aylardır. Bu aylarda insanlar savaşmazlar, birbirlerini öldürmezler. Ama maalesef ki kendinin dini eğitimi olduğu söylenilen, hatta Muktada Es-Sadr biraz geri gidersek savaş yıllarında Amerika'nın o saldırılarında Muktada Es-Sadr'ı insanlar ayakta alkışladılar tabiri caizse. Ama ne olduysa, ne değiştiyse, ne şey yaptıysa bu son birkaç yılda Muktada Es-Sadr'da değişik olaylar gerçekleşiyor. Bir bakıyorsunuz ben siyasete girmeyeceğim diyor, arkasından siyasete giriyor. Bakıyorsunuz kalkıyor tutuyor ülkenin en mükemmel örgütünü, ülkeyi en iyi şekilde savunan isim vermeden silahları bırakın oradan başka kimse de silah olmasın deyip bir şey yapıyor. En son olaylarda, yaşanan olaylarda, çok üzücü geçen olaylarda 30'a yakın belki de daha fazla insan hayatını kaybediyor. Peki Muktada Es-Sadr'a sorarlar, senin mektebinde, senin bu inandığın mektepte taklit merceği diye bir kurum var. Sen bu taklit merceğine hiç danıştın mı? Bu taklit merceğinden izin aldın mı? Bu gibi haylazlıkları, bu gibi haddi aşan olayları yaparken. Ülke zaten kaosta. Ülke yıllarca savaşlar içinde, savaş içinde geçirmiş. İki defa Amerika'nın taarruzuna muhatap olmuş. Ve en son IŞİD'iydi vesairesiydi birçok problemler yaşamış. Dolayısıyla insan ister istemez düşünüyor. Bence Erbayan etkinliğini hedef almış olsa bile bu daha bence daha büyük yüce bir hedefe doğru şey yapıyorlar. Yani kendileri açısından. Çünkü sizin de bildiğiniz gibi elhamdülillah İslam Cumhuriyeti bölgede artık küresel bir güç. Bölgede istediği şekilde İmam Hamaney'in liderliğinde, önderliğinde ve o güzel kuruluşlarıyla beraber, direnişlerle beraber bölgede küresel bir güç. Bu biliniyor. Ve bölgede Şia artık sevilmeye başlanıldı. Ama ne hikmetse Ehl-i Beyt Mektebi bugünlerde kendi içinde kendisiyle savaşıyor. Dolayısıyla Erbayin hedefinden, yani Erbayin belki olayın bir parçası olabilir. Ama bence şey daha yüksek, hedefleri daha yüksek diye düşünüyorum.
Sayın Ekrem Ekşi'ye görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Irak Ketayip Hizbullah'ın güvenlik görevlisi Irak'ın kuzeyindeki Türk askerlerinin varlığına atıfta bulunarak Türk askerlerini sınır dışı edebilecek kapasitede olduklarını söyledi. Türkiye son 3 yılda Kuzey Irak'ta operasyonlarını yoğunlaştırdı ve bu operasyonlar hala kara ve havadan devam ediyor. Türkiye bu operasyonların amacının terör örgütü olarak listeye aldığı PKK ile mücadele etmek olduğunu ileri sürüyor. Ancak Bağdat yetkilileri ve bu ülkenin siyasi grupları ve akımları Türkiye'nin bu eylemlerinden memnuniyetsizliklerini farklı dönemlerde dile getiriyorlar.
Ketayip Hizbullah'ın Irak'taki güvenlik görevlisi Ebu Ali El Askeri, Irak'ın düşmanlarının bombalama girişimlerinin sürdürülmesi halinde büyük bir sorun yaşayacaklarını belirterek Türk askerlerinin Irak'tan çıkarılmasına vurgu yaptı. El Askeri, Türk kuvvetlerinin önce üslerden çıkarılması, ardından sınır bölgelerinin temizlenmesi gerektiğini söyledi. Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin'e göre Türkiye 2018'den bu yana Irak'ın egemenliğini 22.700'den fazla kez ihlal etti.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü, Siyonist yerleşimcilerin Babel Esbat'tan Mescid-i Aksa'ya ilk kez saldırmasının tehlikeli bir eylem ve saldırganlık olduğunu ve tüm sonuçların bu rejime karşı olacağını vurguladı. 1967 savaşı ve Doğu Kudüs'ün işgalinden bu yana ilk kez Siyonist rejim, işgalci yerleşimcilerin Babel Esbat'tan Mescid-i Aksa'ya saldırmasına izin verdi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada, Siyonist işgal güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif tecavüzleri ve saygısızlığını tekrarlayarak saldırılarını yoğunlaştırdığını belirtti.
Kasım, Siyonist rejimin saldırgan politikalarının devam etmesinin Filistin milleti ve direnişe karşı tehlikeli bir saldırı olduğunu, ancak Filistin milletinin düşmanın plan ve komplolarının ilerlemesine izin vermeyeceğini ve buna uygun bir şekilde karşılık vereceğini belirtti. Hamas sözcüsü Filistin halkını, özellikle Kudüs, Bahtuşehir'e ve 1948'de işgal edilen topraklarda yaşayanları Mescid-i Aksa'ya gitmeye ve Siyonist düşmanın Mescid-i Aksa'ya karşı şeytani planlarının uygulanmasını engellemeye çağırdı. Bahtuşehir'deki Filistin İslami Cihat Hareketi'nin sözcüsü Tarık İzzettin ise Siyonist yerleşimcilerin Babel-i İsbat'tan Mescid-i Aksa'ya saldırması konusunda uyarıda bulundu. Tarık İzzettin işgal güçlerinin ve yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya devam eden saldırısı özellikle Filistin'in işgalinden bu yana ilk kez Babel-i İsbat'tan bir saldırı gerçekleştirildiği için tehlikeli ve benzeri görülmemiş sonuçlara dair bir uyarıdır dedi.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktiniz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Merve Saral isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Biliyorsunuz son yıllarda sık sık gündeme gelen bir normalleşmeden bahsediliyor ve ne ilginçtir ki başta Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır olmak üzere Müslüman ülkelerin liderleri bu ihanet taslağını imzalayabilmek için adeta yarıştılar. Ne yazık ki İsrail'le ilişkilerinde dalgalanmalar yaşayan ülkemizin adı da şu günlerde normalleşme tuzağı ve büyük elçi atamalarıyla gündeme geliyor ki bu Filistin davasına ihanettir ve hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Her fırsatta Filistin'in güvenliğinden bahseden ve İsrail'le yaşadığı gerginliğin nedeninin bu olduğunu belirten siyasilerimiz nasıl olur da böyle bir karara varabildiler? Cellatlarla hangi noktada normalleşebileceğimizi düşünüyorlar yöneticilerimiz? Her ne kadar sahnenin ön kısmında İsrail aleyhine atıp tutsalar da arka tarafta anlaşmalar son hızla devam ediyor ve Filistin'de yaşananlar basit kınama mesajlarıyla geçiştiriliyor.
Merve Hanım çok güncel bir konuya değinmiş.
Evet, bölgede son dönemde de hızlı bir şekilde bu normalleşmeye giden ülkeler var maalesef ki bu şekilde normalleşerek yani Siyonist rejimin sahte bir rejimin varlığına meşruluk kazandırıyor, meşrulaştırıyorlar. O da bir şekilde daha da cesaretleniyor. Yani Filistinlilere yönelik saldırılarını daha küstah bir vaziyette sürdürüyor.
Yalnız,
maalesef durum böyle.
Merve Hanım bir noktaya da değmiş, diyor ki işte arka planda ilişkileri devam ediyor. Zaten bu ilişkiler vardı fakat şimdi resmi olarak gün yüzüne çıkarılıyor ve ilan ediliyor.
Tabii, aleni bir şekilde biz varız.
Merve Hanım'ın mektubuna devam edeyim ya ben isterseniz. Merve Hanım şöyle devam ediyor. İslam coğrafyasının göbeğinde çağın en büyük zulmü yaşanıyor. Filistin'de evler boşaltılıyor, mahalleler, okullar, hastaneler ve sivillerin bulunduğu alanlar vuruluyor, çocuklar sorgulanıyor ve bütün bunlar yaşanırken yöneticilerimiz normalleşmeden bahsediyor. Allah aşkına bunu içinize nasıl sindirebiliyorsunuz? İsrail Başbakanı Türkiye ile diplomatik ilişkileri yeniden kurmaya karar verdiklerini açıklıyor ve aklımızla dalga geçercesine bölgesel istikrardan bahsediyor. Tel Aviv ile Ankara'nın büyükelçi atama noktasında karar kıldığı ve bu kararın ilişkileri daha da iyileştireceği açıklanıyor ve olası tepkileri yumuşatabilmek için istikrardan, dayanışmadan ve normalleşmeden bahsediliyor. Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşmenin Filistin davasından vazgeçmek anlamına gelmediğini açıklıyor ve olumlu mesajlar veriyor. Bakanın bu ifadeleri zihnime balyoz gibi iniyor ve kulaklarımda binlerce çocuğun çığlıkları yankılanıyor. Merve Hanım'a mektubundan dolayı teşekkür ediyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. Ekrem Yaka isimli dinleyicimizden şöyle yazıyor. Küresel kapitalist sistemin putlaştırdığı modern bilim yaşlılığı bir hastalık olarak görüyor ve bu hastalığın tedavi edilebileceğini ileri sürüyor. Ancak görmekteyiz ki muvaffak olamıyor, zira doğal bir süreç olan yaşlılık bütün canlıların ortak kaderi ve ileri sürülen argüman ne olursa olsun insan doğuyor, gelişiyor, yaşlanıyor ve ölüyor. Modern bilimin yaşlılık karşıtı açıklamaları ise bireyleri tüketim ağına çekmenin dışında bir işleve sahip olamıyor. Medya üzerinden bireylere daha genç ve daha estetik görünebilmenin yolları aktarılıyor ve anti-aging ürünler reklam edilerek bireylerin tüketim hevesleri harekete geçiriliyor. İnsanlar yaşlanmayı hayatın bir gerçeği olarak değil bir hastalık olarak görüp yaşın getirdiği belirtileri kamufle edebilmek için bu ürünlere rağbet ediyorlar. Oysa mevsimler gibidir insanın hayatı ve her mevsimin kendine has özellikleri ve kazanımları vardır ve inandım, teslimiyet gösterdim diyen kişi için her şey bir değer, bir kazançtır.
Ekrem Bey,
evet.
Şu güzellik ürünlerini falan diyor da aklıma bir şey geldi. Aslında her yaşın bir güzelliği var, bir özelliği var ve bir gereksinimleri var. Yani 70 yaşında, ne bileyim 65 yaşında, 75 yaşındaki bir insanın 30 yaşındaki gibi görünmesine hiç gerek yok. Bu çok anormal bir şeydir.
Yani kendisi her şeyi, de bunu istememeli.
Evet, insan, yani doğal sürecine bırakmak istemez. Gerekiyor.
Tabii ki.
Fakat Ekrem Bey'in mektubunun devamında daha evet. Güzel bir değiniyor bir konuya. Ekrem Bey şöyle devam ediyor. Geleneksel aile yapısının bozulması ile birlikte bireyin kökleriyle bağı zayıfladı ve para her şeyi alt edebilecek bir güç olarak görülmeye başlandı. Erdem ve faziletlerin yeşerdiği ev değersizleştirildi ve evin kadim sakinleri ait oldukları yerden indirilip yalnızlığa terk edildiler. Bu durum kişiyi hem evin kazanımlarından mahrum bıraktı hem de ataları ile bağlarının zayıflamasına neden oldu. Birey elde ettiği konforun yüreğindeki çoraklığa çare olmadığını gördü ve saplandığı girdaptan çıkmanın yollarını aradı. Fakat bu mümkün olmadı. Seküler birey dünyaya gözlerini açtığı evin, güvenle yaslandığı aile fertlerinin ve yüzünde tebessümler açan çocukların hayatına kattığı kazanımların geç de olsa farkına vardı, ancak öylesine güçlü bir girdabın içine sürüklenmiştir ki bir döngünün içinde savrulup durdu ve çıkış yolu bulamadı. Ne yazık ki Ekrem Bey
evet.
Çok doğru bir şey söylüyor. Gerçekten. Ve insanın kurtuluşu ancak zaten kendi elinde olması gerekiyor. O aile yapısına, toplumsal yapıya sarılmak bence artık gereklidir. Yani vazgeçilmemek gerekiyor.
Tabii ki, gerçekten. Ekrem Bey'e bu güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sırada bir telefon mesajımız var.
Dünyanın dört bir yanında 10 yıllarca bu programlardan faydalanarak önümüzü siyasi ve manevi problemleri aşıyoruz rahatsızlıkla elhamdülillah. İnşallah bu programların daha genişletilerek devamını diliyoruz. Allah varlığınızı eksik etmesin. Allah sizden razı olsun. Çok çok teşekkürler ederiz.
Aziz dinleyicimize görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Ne kadar süremiz olduğunu bilmiyorum ama herhalde bir son mektuba zamanımız evet, olacaktır. Şebnem Hanım, Şebnem Aydın isimli dinleyicimiz bize şunları göndermiş. Batıya kendimize göre bir takım anlam ve değerler yüklemiş, nitelendirmemizi ona göre yapıyoruz. Böyle olunca da sanki ortada ideal ve ulaşılması gereken bir batı var gibi algılıyoruz. Çünkü yıllardan beri algı operasyonları ile beynimiz yıkanmış durumda. Kendimizce ulaşılması gereken bir hedef olarak gördüğümüz batı, zaman içinde öylesine adaletsizlik, çirkinlikler sergiliyor ki o zaman da kendimize değil batıya kızıyoruz. Halbuki onlar kendileri gibi davranıyorlar ve biz bizim gibi davranmalarını, daha doğrusu bizi olduğumuz gibi kendilerinden kabul etmelerini bekliyoruz. Bu ise bugüne kadar hiç mümkün olmadı, bundan sonra da olacağı yok gibi.
Evet, bu şekilde devam ediyor. Bilindiği gibi füze sistemini Amerika vermeyince savunma sistemimizi kurmak için Rusya'dan S-400 füzelerini aldık. Bunlar kuruldu, işler vaziyete getirildi. Mi bilmiyorum. Ezbere de bir değerlendirme yapmak istemiyorum. Ancak Amerika Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi aldığımız için ülkemize yaptırımlar uygulamaya başladı. Halbuki aynı füze savunma sisteminin S-300 modeli Yunanistan'da yıllardan beri var ve bu durum başta Amerika olmak üzere hiçbir batılı ülkeyi rahatsız etmemişti. Ancak Türkiye bu sistemlerden temin edince birdenbire NATO ortaklığımız gündeme geldi. NATO üyesi olduğumuz için S-400 sistemi mahsurlu olurmuş. Öyle dediler. Yani NATO üyesi bir Yunanistan'ın Rus füze sistemine sahip olmasında bir sakınca yok. Ama Türkiye olduğu zaman işler karışıyor. Kısacası tam bir samimiyetsizlik sergileniyor.
Ve evet, çelişki. Gerçekten
yani çelişki de derken zaten yıllardır Türkiye'ye yönelik Amerika ve NATO'nun tavrı bellidir.
Tabii
NATO
ki.
NATO şimdiye kadar zaten ortak müttefimiz falan diyerek ama bunu siyasete, başka şeylere malzeme yapıyor. Türkiye için sıktığı bir kurşun yok. Türkiye'nin içerisinde o başarısız darbe girişimi yapan şahıs Amerika kucağında. Evet. Zaten daha önceki darbe girişimlerini de onlar yapıyorlardı. Bu bilinen yani, bir gerçektir. Hatta siyasiler daha iyi biliyorlar.
Çıkarları söz konusu olunca evet, müttefiktir. Olmayınca
gerçek bir şeydir.
Yaptırım uygulanıyor.
Aziz dinleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için Çift 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız çift 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Parsu'da yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Sezgin Altaylı, Leyla Şafak ve Mustafa Güneş isimli dinleyicilerimize geçen hafta bizlere gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, namaz kılmak ve Allah'ı anmanın Kur'an-ı Kerim'in pratik talimlerinden olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. Allah'ı zikretmek ve anmak adıyla namaz kılmak ve ayrıca ve akimes salatelle zikri, şimdi Ramazan ayı münasebetiyle buna da dikkat edelim ve akimes salatelle zikri, bu pratik talimatlardan biridir. Namaz zikir içindir, Allah'ı anmak içindir. Namazı Allah'ı zikretmek için koruyun. Bugün eğer biz bunu kendi hakkımızda yapsak, ki hepimiz bunu yapabiliriz, namazı dikkatlice okuyalım ve namazda kalbimizi başka yere bırakmayalım ve namazı Allah'ı zikretmek için okuyalım. Bu muhakkak bizim ruhsal yücelmemizde birçok etkisi olacaktır. Ayrıca, Ya eyyühellezine amenu, tubu ilallaha tavben nasuha. Ki bu günler tevbe günleridir, istiğfar günleridir, Allah'a rücu etme günleridir. Umarım inşallah Yüce Allah halkımızın tüm kesimlerini ve tüm Müslüman kesimlere Ramazan ayının görevlerini, İslami görevlerini yerine getirme tevfiki nasip etsin. Kur'an'a göre davranın. Bu Kur'ani emirler, tüm bu binlerce Kur'ani talimatlar, yerine getirilebilen hareketlerdir. Elbette ki hükümetlerin daha çok sorumlulukları vardır. Ülke üzerindeki hakim güçler ve toplum yöneticileri daha fazla sorumlulukları vardır. Thank you. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız önemli haber özetleriyle son buluyor. İran ve Katar Dışişleri Bakanları Viyana müzakerelerine görüştüler. İran, Hindistan ile Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun yeni turunu düzenlemeye hazır. Emir Abdullahyan, Yemen güvenliği, bölge ve Fars Körfezi direkt etkiliyor. Hüseyin Erbay'ın ziyaretçiler için 8 Sahra Hastanesi kuruldu. Tümgeneral Musevi, İran güvenlik uçakları sınırlarda 24 saat devriye ediyorlar. İranlı yönetmen 2023 Golden Globe jürisi seçildi. İran Milli Vücut Geliştirme Takımı Asya birincisi oldu. Dünya Dragon Tekne Şampiyonası'nda İranlı kadınlar ikinci oldular.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.